Ayrım 11.
Ve ne dersin, beddua mı nedir? Stamatis böylece papaz oldu. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, hayır demem. Aferin, dinle. Hayat ne ki more papa? Acı ve sıkıntı. Bir lokma ekmek için didinme, hastalıklar, kahrolası ihtiyarlık. Allah'a şükür benim başımda bunlardan hiçbiri yok. Allah beni güçlü, kuvvetli ve güzel yaratmış. Babam bana o kadar çok şey bıraktı ki bunları nasıl bir arada tutacağım, nasıl idare edeceğim bilemiyorum. Yani çok mal demek çok baş ağrısı demek. Çünkü çok malın, paran olunca sıkılıyorsun ve hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Yine de hoşuma giden birkaç şey var. Diyelim ki sakız rakısı, av ve nefesini tut, güzel kadınlar. Diyorlar ki kadınların hepsi aynı, cennetleri de birbirinin kopyası. Bunu söyleyen ne dediğini bilmiyor. Bazı kadınlar aynı değildir. Her birinin kendine has bir şeyi, farklı bir yanı vardır. Erkeği domuza benzeten o eski şair körün biriymiş. Papaz kızgın, domuz alan o, dedi. Belki de cinsel iktidarı yoktu ya da o biçimlerdendi. Ne diyor? Diyor ki, avstan balanon tanmen ehi, tandramoi labeyin, kago payda kalentanmen eho, tandramoi labeyin. Bunlar eski Yunancadır. Anladın mı? Papaz başını sallayıp kaşlarıyla anlamadığını belirtince açıkladı. Domuzun ağzında meşe palamudu varken daha başkalarını istiyor. Benim elimde güzel bir kız varken başkalarını da istiyorum demek. Sana soruyorum, bu günah mı? Ve niçin günah? Hayır, sana soruyorum, biliyorsan dürüstlükle cevap ver. Ne cevap vereyim Alkiviada Efendi? Efendimiz Zeytin Dağı'nda, eğer sağ gözün şehvetle bakarsa çıkar at onu demiştir. Sağ göz. Demek ki sol gözün zararı yok. Benim de sol gözüm şehvetle bakıyor. Şükür ki hiç Hristiyan onun emrini yerine getirmedi. Yoksa hepsi tek gözlü olurdu. Ve despotlar hepten kör. Başka dinden olanlar açık göz kalırlardı. Ben papaz Tamati çok az şeye günah derim. Belki yanılıyorum ama öyle düşünüyorum. Bir insanı öldürmek evet günah. Buna hakkın yoktur. Onunki de candır ve bu canı almak senin işin değildir. O kadar. Şimdi biri çıkıp gelse, bizi dışarı atarak evimize el koysa bu da günahtır. Ya da bin bir emek ve alın teriyle biriktirmiş olduğun paraları çalsa. Kendimi ya da seni kastetmiyorum. Bütün ağları, bütün papaz tamatisleri kastediyorum. Bana gelince başkaları çalıştı ve bana bıraktı. Sizin için de öyle. Başkaları çalışıyor, size bırakıyor. Neyse bırak. Kadınlardan bahsediyorum ben. Neden günah olsun ki? Onu kucaklıyorsun, o da seni kucaklıyor. Onu okşuyorsun, o da seni okşuyor. Öpüyorsun, öpüyor. Sen onu gıdıklıyorsun, o da seni. Vesaire. Ona bir de para veriyorsun. Ve mutlu olarak kocasına ya da babasına dönüyor. Bunun kötülük neresinde rica ederim. Kötülük edersen o başka. Ama yaptığın kötülük değilse niçin kötü olsun? Konuş. Benim efendim böyle ince şeyleri aklım ermez. Belki haklısındır, belki değil. Ne diyeyim? Ne var ki despot insanın ihtiraslarını yenmesi gerektiğini söylüyor. Ama ihtiras enerji demektir. Ancak zayıfların, kansızlık çekenlerin ve hadımların ihtirası yoktur. Onun için Türkler, paşalar haremlerinde hadım bulunduruyorlar. Anladın mı? Despot dedi papaz Tamatis ve ayağa kalktı. Verandanın bir ucunda despot görünmüştü. Bir elinde iri siyah bir tesbih vardı, öbür elinde sigara. Yanında merhum ağanın büyük oğlu Nikolas. Yavaş adımlarla yürüyor, duruyor ve konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı? Alkiviadis, despot dedi. Bilmem ama belki de Allah'tan bahsediyordur. Ama Nikolas muhakkak kendi Allahsızlığından konuşuyordur. İkisi de ikiyüzlülük yapıyor. Çünkü kalpleri korkudan titriyor. Karısı oğlan doğurmak üzereyken Nietzsche'yi Nikolas'ın Allah'a ve bütün azizlere nasıl yalvardığını görseydin. Görseydin de gülseydin. Sana bir şey söyleyeyim dostum. Ama yanlış anlama. Bunların ikisi de insanların kötülüğüne çalışıyor. Biri sana günah diyor ve bu günahların sonu gelmiyor. Hiçbirinden kaçamıyorsun. Öbürü hepsi senin. Günahı da sevabı da zevkine bak. Hayatın güzelliği ve tadı bu günahlarda. Aptallık etme. Ölmeden hepsinin tadını çıkar. Ve sonra "E Allah seni istemezse bana gel. Biz bütün bu günahlara lanet okuruz." diyor. Papaz yavaş yavaş konuşarak "Ve duyduğuma göre Kyrie Alkiviadi sen de öyle yapıyormuşsun. Günahları andırmıyormuşsun. Hepsine değil tabii ama işine gelmeyene," dedi. "Bravo papa. Nah seni onun için seviyorum. Zeki adamsın. Despot da Nikolas'ın birkaç metre arkasında uzun boylu, zayıf, genç bir cübbeli geliyordu. Despot'un diyakozu Evsevus Patinos. Kısa, sarı sakallı ve açık renkli iri gözleriyle güzel bir delikanlı. Piç olarak doğmuş. Babasını hiç tanımamış ama annesi ve pek çok komşu kadın babası olacak din adamının niçin güzel kadınları sevdiğini ve gizlice onların kendi usulüne göre günahlarını çıkardığını biliyorlardı. Yaklaştıklarında Nikolas'ın konuştuğunu duydular. Despotcuğum, iyi bilirsiniz çünkü kültürlü ve zeki bir insansınız. 4 tane değil 104 tane İncil vardır. Despot gülerek, öyle bir şey okumuştum, dedi. Acaba ötekileri kimler yazdı? Bildiğiniz gibi ezilmişlerin dini olan İslamiyet'in tersine, ezenlerin dini olan Hristiyanlık halk arasında, daha doğrusu ayak takımı arasında diyeceğim, yayıldı. Derken bu yarı Yahudi, yarı Hristiyanlar Kudüs'te, Antakya'da, Efes'te, Korint'te, Filibe'de ve İskenderiye'de başka yerlerde eski Yunanca'da kilise adı verilen gruplara bölünmeye başlayınca bunlardan her biri kendi İncil'i olsun istedi. Bütün bunlar bildiğiniz gibi Vespasianus'tan yani milattan sonra 80 yılından sonra oldu. Böylece Yunanca konuşan katipler kiraladılar ve onlara bütün cahillikleri ve basitlikleri içinde doğru olduğunu sandıkları gerçek ve hayali şeyleri yazmalarını söylediler. Ve onlar da yazdılar. Bu sebepten tanınmış ve kabul edilmiş 4 İncil arasında bunca uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz. İsa'nın soyu ve doğumu ile ilgili bilgiler Matta'ya göre farklı, Luka'ya göre farklıdır. Biri İsa'nın Mısır'a gidip Herod'un yaşadığı sürece orada kaldığını söylüyor. Öbürü İsa'nın hiç seyahate çıkmadığını yazıyor. Biri İsa'nın sadece bir defa Kudüs'e gittiğini yazıyor, öbürü 3 defa gittiğini. Bir İncil yazarı İran'dan 3 büyücünün İsa'nın doğumu haberini veren yıldızı takip ederek yola çıktığını yazıyor. Herod'u ziyaret ederek ona krallığı ele geçirecek bir çocuğun doğduğunu söylemişler. O kadar anlamışlar. Herod korkuya kapılıp 2 yaşına kadar bütün çocukların öldürülmesini emretmiş ve 14 bin çocuk öldürülmüş. Öteki İncilci ne yıldızdan ne büyücülerden ve ne de bu katliamdan söz etmiyor. Belki bu İncilci Herod'un İsa doğmadan 4-5 yıl önce ölmüş olduğunu biliyordu. Despot doğru dedi ama siz de bileceksiniz sevgili Nikola. İsa'nın doğum tarihini hesap eden din adamları hata yapmışlardır. İsa birkaç yıl daha önce doğdu. O halde bu din adamları Allah'tan ilham almamışlardı. Çünkü Allah'ın oğlunun doğum tarihini bile bilmiyorlardı. Neyse, evet benim kendi görüşüm var. Ama söyleyin bana, Herod 72 yaşlarında bir ihtiyardı. O halde bu bebekten neden korksun? Ve doğru, Filistin'deki kralların ve valilerin Roma tarafından tayin edildiğini biliyordu. Sezar'ın hizmetçileriydi bunlar. Ve nasıl oluyor da Yunanlı, Rum ve Yahudi bir tarihçi bu katliamdan bahsetmiyor? Ve başka şeylerden, mucizelerden falan. Hiçbiri, hiç. Ama Yosipos bahsediyor, Plinios da. Milattan sonra 38 yılında doğmuş. Yahudilerin ve Kudüs'ün tarihini yazmış olan Yosipos ne diyor? Yahudiliğin parçalanmış bir kolundan, Hristiyanlardan bahsediyor. Plinios'a gelince, onun konuyla ilgili yazdıkları ise çok sonra. Size söylüyorum Despotcuğum, bu konuda bir şey yazmıyor. Despot konuşmuyordu. Bir iki adım yürüdü, sinirli sinirli tesbihiyle oynuyordu. Bir sigarayı atıyor, yenisini yakıyordu. Yoksa sevgili Nikola, İncillerin tarihi olmadıklarını mı söylemek istiyorsunuz? Despotcuğum, Yuhanna İncil'i fevkalade, yüce sözler vardır içinde. Platon'un felsefesi. Ama Matta, İsa'nın ağzına İbranilere söylediği şu sözleri sokuyor. Salih olan Habil'in kanından mabetle mezbah arasında öldürdüğünüz Barahiya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzüne dökülen her kan üzerinize gelsin. Ama tarihçe bilinmektedir ki Kudüs kuşatmasında Zelotlar Barahiya oğlu Zekeriya'yı tapınakla kurban yeri arasında öldürmüşlerdir. Kuşatma Tito tarafından 70 yılında yapılmıştır. Demek ki Zekeriya İsa'nın çarmıha gerilişinden 37 yıl sonra öldürülmüştür. Demek istediğim Matta'nın İsa'nın ağzına tıktığı sözlerin mümkün olmayışıdır. Çünkü Zekeriya gerçekten doğmuş biri ise yaşamıştır demektir. Başka tarih tutarsızlıklar da var ama sizi yormak istemiyorum. Sonuç şu ki Matta'nın İncil'i çok sonraları kim olduğu bilinmeyen Yunancası kötü bir kişi tarafından yazılmıştır. Despot gülümseyerek sevgili Nikolay dedi. Şu akşam vakti o kadar tatlı. Denizin dağdaki ağaçların kokusuna karışan kokusu, bu beyler adası insanın başını döndürüyor. Tanrı'ya şükretmek için başımı kaldırıp şu masmavi gökyüzüne dikmek yeter. Birden ciddileşti. Başını çevirip Nikolas'ın gözlerine baktı, sordu. Ama madem ki öyle, o halde Hristiyanlığın kurucuları niçin o kadar İncil arasından 4 tanesini kabul ettiler? Daha çok İncil, daha çok tanıklık olmaz mıydı? Yoksa yanılıyor muyum? Beni deniyorsunuz muhterem peder, öyle olsun. Aziz Irenaeus diyor ki, çünkü 4 yön vardır. Ve çünkü Tanrı, her biri değişik şekilde olan 4 çerubim üzerinde oturmaktadır. Hieronymus ekliyor. Nuh'un gemisini kaldırmak için kalaslardan 4 halka geçirilmişti. Antalya'da Theophilos diyor ki, Lazaros 4 gün ölü kaldığı için 4'ten fazla İncil olamaz. Gerçek şu ki bunun gibi daha ne basit ve budalaca, üstelik kötü şeyler var. Tanrı'nın oğlunu ve bizzat Tanrı'yı iyilik ve sevginin Tanrısı olarak öven Thomas, İsa'nın oyununu bozduğu için yazıcı Hanna'nın oğluna lanet ettiğini söylüyor. Apokrifa denilen İncil'lerden birinde diye devam etti Nikolas. Kutsal ailenin Mısır'a seyahati anlatılıyor ki böyle bir şey olmamıştır. Çölde bir hurma ağacı bulup gölgesine oturuyorlar. Meryem acıkıyor ve perişan haldeki Yosif'e ağaca çıkıp hurma koparmasını söylüyor. Yosif, o kadar yükseğe çıkamam, düşer ölürüm diyor. Annesinin sözlerini işiten bebek İsa elini kaldırıp hurmaya eğil diyor. Ağaç eğilip onun önünde duruyor. Hurmaları kesiyorlar. Ve bebek yine yerine dön diyor. Ve ağaç dimdik oluyor. Az sonra atlı iki haydut geliyor. Birinin adı Dimahos, öbürününki Tito. Dimahos genç Meryem'i görünce ona kötülük yapmak istiyor. Tito Meryem'e acıyor. Ona dokunmasın diye Dimahos'a 40 drahmi veriyor ve gidiyorlar. O zaman bebek İsa annesine diyor ki, bir gün beni bu iki kişi arasında çarmıha gerecekler. Sağımda Tito, solumda Dimahos olacak. Tito'yu beraberimde cennete götüreceğim. Dimahos'u cehenneme atılmak üzere şeytana teslim edeceğim. Despot yüksek sesle ama biraz daha yalancıktan güldü. Ah Kirya Nikole, hafızanıza hayranım. Bütün bunları hem de ayrıntılarıyla nasıl da hatırlıyorsunuz? Hristiyanlığa duyulan ne tutku bu diyeceğim. Ama siz ayrıntılara bakıyor, meselenin özünü gözden kaçırıyorsunuz. Meselenin özü kelamdır. En güzel kelam, İsa Hristos'un bize söylemiş olduğu şeyler arasından seçilmemiştir. Ve Nikolas'ın itirazlarına maruz kalmamak için gülerek ayakta durmakta olan Alkibiades'le Papaz Tamatis'e döndü. Tatlı bir tavırla, çok sevgili Nikolas'ın bize söyledikleri hakkında Alkibiades ne düşünüyor bilmek isterdim dedi. Bütün bu metafizik meseleler hakkında. Allah her şeyi açık seçik yarattı. Gökyüzünü, denizi, toprağı, atmosferi. Ama nankör insan bütün bunları bulandırmak, söndürmek için uğraşıyor. Ne dersiniz dostum? Ağoğlu, despotçuğum dedi. Verdiği bunca nimet için Alkibiades Allah'a şükran borçludur. Böyle meseleleri araştırmaz ve araştırmak da istemez. Şükreder ve kabul eder. Oturun lütfen. Ve eğer yanılmıyorsam muhterem peder, bir kahve içer misiniz? İki parmağını şaklatıp az ötede durmuş despotu seyretmekte olan Angelik'e işaret etti. Bu kızla 2-3 kere yatmıştı. Kaç kere olduğunu iyi hatırlamıyordu. 4 kahve diye emretti. 4 de mastika. Kız yerinden hopladı, yaklaştı ve despotun burnuna bakarak yavaşça ''Muhterem peder, burnunuz, kahveniz nasıl olsun?'' diye sordu. Hemen kendine geldi. Yanakları kıpkırmızı oldu, gözleri yaşlı oldu. Hızlı adımlarla evin içinde gözden kayboldu. Katerina bunu duydu ve kızdı. Onu yukarı çağırdı. ''Hayvan!'' dedi ona. ''Zoon kitinos!'' ve iki tokat aşk etti. Ona ahdi vardı çünkü Alkibiades'le yattığından şüpheleniyordu. Nikolas kötü havayı dağıtmak için konuşmaya başladı. Modonna Maggiore'de göbeğinde iri bir pırlanta bulunan altın bir haç vardır. Kardinalin toplantılarda bile öpmek için bu haçı alıp ağzına götürmek ve sonra pırlantayı gözüne yaklaştırıp dikkatle incelemek adeti vardır. Herkes onun dindarlığından bahsediyordu. Kardinal ölünce pırlantanın arkasında elinin kıpırdattın mı sallanıp dans eden çıplak bir dansöz figürü bulunduğu görüldü. Güldüler. Despot. Ah yaptı. Bu katolikler kardinal olsun olmasın. Alkibiades ama harika bu dedi. Yaşlı, göbekli, ciddi, sert, mızmızcı ve saygısızları özellikle yolsuzları cezalandırmaya hazır bir kardinalin, kadın güzelliğinin tadına varmak için bir haçı kullanması düşüncesi beni coşturuyor. Kahveler ve bir sürahi sakız rakısı ile bardaklar geldi. Bunları getirmiş olan Visamit bardakları da doldurdu. Alkiviadis, zaten hayat tatlı dedi. Zevkimize bakalım. Bütün bunları bize vermiş olan Allah'a ve babama minnettarım. Despot, Türklerden ve Yunanlılardan duyduğuma göre dedi. Babanız can çekişirken onun altın dolu tenekesi canlanmış ve efendim sen gidiyorsun demiş ona. Ama beni burada mı bırakıyorsun? Babanız cevap vermiş. Seni artık ne yapayım? Sana ihtiyacım yok. Seni oğullarıma bırakıyorum demiş. Gülüştüler. Yalnız Nikolas bu şakayı uygunsuz buldu ve ciddiyetini bozmadı. Alkiviadis dedi ki, ama despotcum işte onun için ben geride altın bırakmıyorum ki şikayet edip beni özlemesin. Toprak yolun ucunda despotun yeğenleri kızların gelmekte olduğu görüldü. Mağarada banyolarını yapmışlardı ve şen şakrak yaklaşıyorlardı. Alkiviadis ve Nikolas ayağa kalktılar. Kızlar gelip selam verdiler. Sarışın Anula tatlı sesiyle mağarada çok güzel bir banyo yaptık dedi. Alkiviadis oturmaları için onlara yer gösterirken ama burada her şey güzel, insanlar bile öyle değil mi dedi. Ioanna hafifçe kuru sesiyle gerçekten öyle dedi. Ama mağara öyle güzel, öyle sakin ki sanki dünyadan çok uzaktaymışsın gibi geliyor insana. Hele su çok hoş, bütün gün içinde kalıp oynamak istiyor insan. Üstelik bizden başka kimse yoktu. Gömleklerimizi çıkardık, şarkılar söyledik. Ezberimizdeki şiirleri okuduk, el ele tutuşup suyun içinde dans ettik. Tam da su perileri gibi. Ioanna, ama su perileri bambaşkadır Kyrie Alkiviadi. Tabiat üstü, çok güzel güçlerdir dedi. Ben de sizi onun için davet ettim. Şimdi lütfedip bana söyleyin sevgili hanımefendiler. Size ne ikram edebiliriz? Hanımefendi dedim. Despotumuzun akrabası olduğunuz için değil, çok nazik ve güzel iki yaratık olduğunuz için. Anula cilveyle ''Aa Kyrie Alkiviadi'' yaptı. ''Siz de her zaman öyle çok naziksiniz ki.'' ''Nazik mi? Her zaman mı?'' ''Her zaman değil. Bir yaz babam zaaflarımdan kurtulayım diye bana öğretmen tutmayı bile düşünmüştü.'' Ortaokulun son sınıfındaydı. Öğretmen sıska, yüzü kırışık dolu, sinirli ve fırıl fırıl dönen gözleriyle sinsi bir adamdı. Rakı ve kötü kaliteli tütün kokuyordu. Sigara elinde sönüp durduğu için parmakları sapsarıydı. İkimiz için de kabuslu bir yazdı bu. Bana eski ve yeni Yunanca, Latince ve mantık dersleri veriyordu. O bana dil bilgisi kurallarını ve düzensiz fiil çekimlerini verirken ben sinekleri tutuyor, kanatlarını koparıyor ya da kıçlarına kıymık sokup masada gezdiriyordum. Bir gün ona diyorum ki, öğretmenim bu mantık dersinin ne faydası var ki bana öğretiyorsunuz? Patlak ve kötü bakışlı gözlerini bana dikti. Kızgınlıkla bu ne biçim sualdir dedi. Çünkü insan mantıklı ya da mantıksız doğar. Mantıklıysa mantık dersleri onu daha da geliştirir. Mantıksızsa ne kadar mantık kitabı okusa da mantıksız kalacaktır. Akı kükürt gibi sarı gözleriyle birkaç saniye bana baktı. İnce dudaklarında alaycı ve sinsi bir gülümseme vardı. Sonunda bana inatla ve beni ikna edecek şekilde mantık dersleri vermeye başladı. Ama itiraf edeyim, benim mantığım ne o zaman ne de başka zaman onun bana vermiş olduğu mantık derslerinden hiçbirini benimsemedi. Nikolas alaycı bir tavırla, ama şimdi senin bizi mantıktan uzaklaştırmanın zamanı değil dedi. Kızlar itiraz ettiler. Despot, Alkiviadis efendi doğru konuştu. Mantıklı insanın mantık nedir öğrenmesine gerek yoktur dedi. Kızlar, çok doğru muhterem peder dediler. Hatta Ioanna ekledi. Alkiviadis efendinin mantık dersine ihtiyacı yoktur. Alkiviadis ona doğru eğilip mersi dedi ve devam etti. Bu öğretmenin bir tutkusu da keyfi olarak da olsa kelimelerin analizini yapmaktı. Pantolon kelimesi nereden geliyor Kyrie Alkiviadi? Cevap vermezdim. Ama sevgili Alkiviadi, kelime zaten nereden geldiğini kendisi söylüyor. Pantalioni. Pantalioni Yunanca her zaman eskir demek. Ona bu kelimenin yabancı asıllı olduğunu ve Yunancasının periskelis olduğunu söylemek istedim. Periskelis Yunanca pantolon demek. Ama katlandım. O devam etti. Despot kelimesinin nereden geldiğini acaba biliyor musun? Canım sıkılmış olarak, bay, egemen, çok mal sahibi ağadan geliyor dedim. Yine canım sıkkın. Sana manasını sormuyorum. Nereden geliyor onu soruyorum. Kelime zaten nereden geldiğini söylüyor. Despotis, yani bekri, içkici din adamı. Ve o sözde zekasını böylece göstermiş oldu yine. Doğru, manastırlarda kafayı çekerler, şarap ve çipirosu gibi akar. Ama bizim despot mesela ağzına içki sürmez. Babam bana işte böyle komik bir adamı o bütün yaz boyunca öğretmen tayin etti. Söylemeyi unuttum. Din adamlarına ve dine karşıydı. Sadece tabiatın kudretine inanıyordu. Bir gün bana dedi ki, bakın Kiriakiviadi, Paulus Hristiyanlığın temel taşı sayılır. Resullerin işlerinde tarif edildiğine göre bu bodur, çarpık bacaklı, uzun burunlu, kaşları birbirine karışmış, ihtiraslı kişi yanındakilerle Şam'a geldi. Hristiyanlara öğüt vermek ve onları canlarından bezdirmek için Kudüs'e getirmek istiyordu. Yolun yarısında bildiğimiz şeyler oldu. Gökyüzünde ışık gördü, oradan gelen sesler işitti vesaire. Bunları bize kendisi anlatıyor. Öğretmen kitaplıktan yeni İncil'i aldı. Resullerin işlerini bulup bana uzattı. Lütfen 9. bölüm 7. ayeti oku. Hep duyalım dedi. Okudum. Onunla yolculuk eden adamların nutku tutulup durdular. Sesi işitiyorlar fakat kimseyi görmüyorlardı. Şimdi de 22. bölüme geç ve 9. ayeti oku. Okudum. Benimle beraber olanlar gerçi nuru görürler. Fakat bana söylenenin sesini işitmediler. Öğretmen sinsice güldü ve zekasından ve kötü kalpliliğinden gözleri parladı. Gördüğün gibi hayatının en büyük olayını iki değişik şekilde anlatıyor. Bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Çok fanatik, aşırılığa kaçan insanlara inanma. Bir başka sefere sana dinlerin nasıl icat edildiğini ve kimlerin çıkarına hizmet ettiklerini anlatacağım. Ama öyleyse niçin her pazar kiliseye gidiyor, istavros çıkarıp ikonaları öpüyorsunuz? Millet, özellikle akrabalarınız görsün diye mi? Diye sordum öğretmene. Dostum, diye cevap verdi. Düşünce kuş gibi özgürdür. Ama toplumun kanunları, ön yargıları, koyduğu sınırlar vardır. Bunlara karşı koyma, yoksa mahvolursun. Derken bir gün ona Coup de Grâce. Coup de Grâce, ölmek üzere olan ve çok acı çeken bir insanı ya da bir hayvanı acıyıp öldürmek için vurulan son darbe. Verdim ve kurtuldum. Bir cumartesi akşamı babamızın papazı hastalandı. Gizli gizli çok içen biriymiş meğer. Böbrek koliğinden rahatsızdı. Biz çocuklar, "Oh, yarın erken kalkmaktan kurtulduk," dedik. Ama nerede? Annemiz bizi erkenden uyandırdı ve giyinmemizi söyledi. Daha doğrusu emretti. Kiliseye gidecektik ve papaz olmasa da ibadetimizi yapacaktık. Papaz çabuk iyileşsin diye Meryem Ana'ya dua edecektik. Yola çıktık. Yanımızda kız kardeşimiz Lenio da vardı. O zamanlar daha yaşıyordu. Nikolas Paris'teydi. Kilise babamın yanında çalışan işçiler ve ustalarla doluydu. Ben kiliseye girip İsa'nın ikonasını arkasına saklandım. Aralıktan öğretmenin içeri girdiğini gördüm. Dindar pozlarında yürüyor ve istavros çıkarıyordu. İsa'nın ikonasına yaklaşınca durdu. Yerlere kadar eğildi ve 3 kere istavros çıkardı. İkonayı öpmek üzere eğildi ve o zaman bir mucize, İsa'nın sesi duyuldu. Sen mi? Hayır, iki yüzlü. Çık babamın evinden, adi adam. O anda neler olduğunu anlıyor musunuz? Fısıltılar, feryatlar, sesler ve ya Meryem, ey bakire ve ya Rabbi merhamet, mucize gibi bağırışmalar. Öğretmen ayakta duramadı. Dizlerinin bağı çözüldü ve mermerlerin üzerine serildi. Birden ayağa kalktı. Alelacele dışarı çıktı. O akşam kayığa bindi ve gitti. Herkes gülüyordu. Az ötede tek başına oturmakta olan diyakoz bile. Ve birden yüksek sesle ve arka arkaya "Yaşasın büyük ağamız Alkiviadis Mandakas!" diyen sesler duyuldu. Gülmeyi kestiler.